Ayrım 5. Sayfa 45. Dağların kızı Reyhan, fuar benim dünyam, bir de Arap Hasan. Zenginin ve yoksulun sınırlarını benzer şeylerin çizdiği yıllar, 5 lirayı yolda düşürmenin hüzün olduğu zamanlar. İnsanların ne olacak bizim halimiz ya da bizden bir halt olmaz demeye başlamaları 70'lerin sonunu bulacaktı ve bu kader asla değişmez gelecekti sonraki kuşaklara. Bizim evimizde radyodan başka bir de küçük pikabımız vardı. İğnesi benim için altın değerinde olan pikabımız. Onlarca plağın arasından bir an düşünmeden bulduğum ve saatlerce dinlediğimse iki taneydi. Biri Mahsuni Şerif'in söylediği Kiziroğlu Mustafa Bey, diğeri Kamuran Akkor'un Dağlar Kızı Reyhan'ı. Nerede olursam olayım, çocukken hışım gibi geçme adetinde olduğumdan mıdır bilmem, Mustafa Bey'in bir hışımla gelip geçişine bayılırdım. Bir hışımla geldi geçti, peh peh peh. Bu da sonradan söylenen peh peh kısmı zamanı geldiğinde benim için de söylenecekti. Ama daha çocuk olduğum günler. Bir yandan dinler, bir yandan da şanıma uygun bu türküyü kendimden geçercesine söylerdim. Bir hışımla geldi geçti peh diye. Sonraları bir şey dikkatimi çekti. Ya bu adam nereye böyle peh peh peh gidiyor diye. Babama sordum. Adam öğretmen. Kiziroğlu'nun yakın arkadaşı Köroğlu'nu ders diye okutuyor ki konulara en hakim olduğu zamanlar. Artık girdiği mağarada piknik yapacak kadar duymuşluğum var Köroğlu'nu. Ama babam bu konuya pek açıklık getirmedi. Peşine düşer giderim diye korktuysa günahım boynuna, bana gülmekle yetindi. Köroğlu'nun yakın arkadaşını bulmama yardım etmeyen babam, dağ tepe gezen Reyhan'ı bulabilir miydi? Bulamadı tabii. Ben dinlerken mest oluyorum. Belli, hoş bir kadın bulsam muhtemelen talibim. Talibim ama kadının dağlardan sokaklara ineceğini de aklım kesmiyor. Hepten ümitsizim. Şarkıda bir tanesin ay kız dediğinden eşine rastlama umudum da yok. Artık pikaba yakın bir yerde yan gelip yatar, dünya güzeli Reyhan'ın hayaliyle gözüm planla birlikte dönerdi. Bir tanesin ay kız. 6 yaşıma doğru bir başka eğlencem de İzmir fuarı olurdu. Fanatik düzeyde gitmekten zevk aldığım bir yer var fuarda. Luna Park ve hayvanat bahçesine babam da gidiyor. Benimki o değil. Ben Çin pavyonuna deliriyorum. Fuarın açıldığı gün başlardım gidelim diye. Aileme yaptığım tam bir ıstırap. Ben fuara diğer çocukların aksine sokaklarda göremediğim bu sarı renkli çekik gözlü adamları görebilmek için giderdim. Hem tırsardım hem de ufaktan kıçım kıçım yanlarına giderdim. Her seferinde ne yapar ne eder yaklaşır ve dokunurdum onlara. Artık onlar kadar sarı benizde olmamın bu konuda bana yararı oldu mu bilmiyorum. Ellerine dokunur ve yüzlerine bakardım. Başımı kaldırıp tebessüm ederdim. Genelde onlar da bana gülümserlerdi. Hatta saçımı okşayanlar da olurdu ve ben onlar için gidiyordum fuara. Hayvanat bahçesine gitmesi hoştur elbet. Birçok çocuk gibi ben de severdim. Yalnız bir olay hayvanlarla fazla yüz göz olmamayı öğretmiştir bana. Bir gün Ankara Hayvanat Bahçesi'ndeyiz. Anneannemler için Ankara'ya gelirdik. Dedemler için diyeceğim ama adamın ruhu sızlayacak. Beni gördüğünde adam kaç gün kalacaksınız kızım derdi. Annem de ne cevap vereceğini bilemezdi. Neyse konuya saygımdan dedemleri erteliyorum. Hayvanat bahçesi kalabalık ve biz ailecek maymunlar kafesinin önündeyiz. Başımda hiç unutmuyorum mavi yün bir bere var. Maymunlara dik dik bakıyorum. Bizim millet de paylaşmayı sevdiğinden kafese izmarit falan atmış. İşin garibi bazı maymunlarla zekaları eş olduğundan sigara arkadaşlığı yapanlar da var. Anne ile yavrusu da kafesin kenarında yerde oturmuş beni kesiyorlar. Ben de tüm dikkatimi yavruya vermişim. Hala altına yapıp yapmadığını da merak ediyorum. Artık anne maymun, ondan önce çişimi söylemediğimi mi anladı bilmiyorum, elini parmaklıktan çıkardı ve bana bir tokat akşetti. Takdir edersiniz ki hayvanat bahçelerinde sıkça rastlanan bir dostluk gösterisi değil. Ben de ne olduğunu anlam veremediğimden biraz durdum, sonra ne kadar gücüme gitti ki bastım feryadı. Belliydi zaten, elinde sigara, kucağında yavrusu olandan da bu beklenirdi. O günden sonra haliyle İzmir fuarındaki Çin pavyonu en büyük tercihimdi. Fuara gidip kaybolmamak da şanımıza yakışmadığı için her seferinde bir maraza da öyle çıkardı. Sonunda tüm aile eve dönerdik yorgun argın. Benimse uçmasın diye bileğime bağlanmış uçan balonum olurdu her seferinde. Bunca şey yazılıp okunduktan sonra akla şu geliyor tabii. Peh peh, mahalleye bak. Maşallah bir Perihan ablası eksik. Ne mübarek adamlar, bir tane bile delisi yok. Olmaz mı? O zamanlar da her mahallenin eşrafı tarafından sevilen, şimdiki gibi tiner çekmeyen deli kadrosundan zatları olurdu. Birisi gerçek deliydi, Deli Mehmet. İncesi bayağı bir tanınmıştır romanı sayesinde. Bizimkisi deli olanı. Mükremin çıtırın palası kadar çenesi düşük olmasa da arada bir ağzından sesler çıkaran ve başını iki yana sallayan bir adamdı. İri kıyım, pehlivan kesimli, bıyıklı, zamanında yaşasaydı yeniçeri olacak bir adamdı yani. Ben ondan pek korkmazdım. Zarar vermediğinden ya da bizi korkutmak için pek çabası olmadığından olsa gerek. Yanımızdan geçip gitse de, bizi oynarken seyretse de, arada bir biz ona takılır ama ondan korkmazdık. Benim ayıp olmasın diye korktuğumsa Arap Hasan'dı. Araplığı doğuştan değil sonradan. Üç kuyulardaki bir tamirhanede sabahtan akşama o günkü şartlarda kim çalışsa ve ardından eve gitmek için İzmir sıcağının altında kim yürüse ona benzerdi. Her yere gerçekten deli değilmiş. Sonradan babam anlattı. Beni korkutmak için ellerini iki yana açıp dilini bir karış kadar dışarıya çıkarır, içeriye girdirirdi ve yüksek sesle adımı söyler, bir yandan alalalalala diye sesler çıkarırdı. Uzaktan görenler iki Budist keşiş birbirini görmüş, sevgiyle selamlaşıyorlar sanır. Tipini anlatmak da kolay değil. Bizim arabı Hindistan'daki bir pazar yerine bırakın, cebinden de kimliğini alın, birini inandırıp ülkeden çıkması 6 ayını alır. Tabii bizimkiler sınırdan tekrar sokar mı garanti veremem. Şimdi sevmesin, rahmetli ne çok severdi beni. Babam askeri öğretmendi, söylemiştim. 3 aylığına Tuzla Piyade Okulu'na kursa gidecek. Paranı koynuna, karını kaynına emanet edeceksin sözünden hareketle Ankara'nın yolunu tuttuk. Annem, kız kardeşim ve mümkünse babamla Tuzla'ya gitmesi istenen ben, Ankara'ya gitmek zorundayız. Günler öncesinden hazırlıklar başlamıştı. Annem tedirgin. Ben bahçeli bir evde otururken bile, sabıka dosyası kabarık biriyken, yalnızca adı bahçeli evler olan bir semtte bir apartman dairesine gidecektik. 3 aylığına kalınacak ama dedeme belki 3 yıl gelecek bir sürece yolculuk başlıyordu. Yalnızca annem değil babam da tedirgin. Kolay değil, ne de olsa bir başka ev ve 3 ay. Babam zaten kimsenin evinde rahatı olmayan bir adam. Kendisi İstanbul'da, biz Ankara'da olacaktık. Ama buna rağmen yine de pek keyifsizdi. Sana ne, bırak dedem düşünsün diyeceğim, evlat yüreği dayanmıyor, susuyorum. Garajlara geldik. 2 otobüs yan yana. Özellikle istesen olmaz. Biri İstanbul'a, biri Ankara'ya 2 otobüs. Önce bizim otobüs hareket etti. Babam oturduğu koltuktan el salladı bize. Biz de ona el salladık. Annem tedirgin ve sessiz. Kadın haklı. Gözünün önüne son bayramda dedemin evinde olanlar geliyor. Bir yandan da beni tembihliyor. Son bayramda olanları anlatayım da çatlamayın. O bayram uzun zamandır annesi ve babasını görmediğinden annem için Ankara'ya gidiyorduk. Gerçi dedem, sen zahmet etme, ben sizi ziyaret ederim demek için bir mektup yazmak istemiş. Ama anneannem izin vermemiş. Demek kadın beni ne kadar özlemiş ki. Dedem yaşadığı çağın çok ötesinde eve ve ev eşyasına meraklı bir adamdı. Rahmetli, ileride değer kazanır nasılsa diye tavana birbirinin aynı iki tane avize asmıştı. Salonu daha bir heybetli gösteren bu avizelerin özelliği ise bir tükenmez kalem cesametinde kristal çubuklardan oluşmasıydı. Ayrıca ailenin ne kadar camı çerçevesi varsa içine alabilecek boyutta iki tane vişne çürüğü büfe salonun duvarlarına yaslanmıştı. Tüm heybetiyle. Koltuklarsa o güne kadar üzerinde zıplayan olmadığı için iyi görünümdeydi. Dikkat buyurun, evde TV, televizyon da var. O zaman biz eve buzdolabını alalı bir yıl olmuş. Televizyon da tahta bir kutunun içinde. Dükkanların önünde vitrinleri korumak için kepenkler olur ya, onun tahta olanı. Ve kapanınca öyle kalmasını sağlayan küçük bir küpe kilidi de var. Benim için olduğunu sanmıyorum. Rahmetli o salona anneannemin bile yalnız girişinden hoşlanmıyordu, eminim. Uzun bir otobüs yolculuğu. Uzun diyorum. Anaokulundan beri uyku sorunum aynıdır, huyu işte. Yol boyunca şoför ve benden başka sürekli uyanık kalan olduğumu bilmiyorum. Muavin bile arada ortadan kayboluyordu. Bayrama gidiyoruz. Tabii bütün otobüs dolu. Her neyse, sabahın gözünü açmadığı saatlerde ailecek Ankara'ya indik. Bir yıl sonra aynı yolu babam İstanbul'a, Tuzla Piyade Okulu'na giderken annem, kardeşim ve ben aşındıracaktık. Babam garajlardan bir taksi tuttu. Sabahın yedisi gibi dedemlerin evine vardık. Ben 4 yaşımdayım, kız kardeşim kucakta. O evi o güne kadar ilk görüşüm. Kapıdan girdik. Ninem sevinçli. O zamanlar evlenmemiş dayım da evde. Neyse, ayakkabılar çıkarıldı, beni sevdiler ve yavaştan salona girdik. Benim bir huyum vardır. Bir yere ilk girdiğimde etrafımı çok çabuk gözden geçiririm. Böyle bir salona daha önce girmediğimizden benim ilk işim tavana bakmak oldu. Gözlerim 15 saniye kadar avizeye takılı kaldı. Babamlar ve dedem koltuğa henüz oturmuşlardı. Çok soğukkanlı olmasaydım ya da yaptığım işin doğallığına inanmasaydım sanırım engel olunurdu. Antreye çıktım. Babamın ayakkabılarından bir tekini alıp salona girdim. Dedem ayakkabıyla ne yapacağım konusunda bir şeyler düşündüyse de ayakkabıyı hakkımı almak için kullanacağımı düşünmemiş olmalıydı ki koltukta bir bacağı altına alınmış şekilde oturuyordu. Yaradana sığınıp ayakkabıyı avizeye savurduğumu ve tükenmez kalem cesametindeki kristallerden 5-6'sının yere düştüğünü hatırlıyorum. Kocaman olmuş gözlerle bana baktıklarını sanıyorum. Çünkü benim gözüm bileğimin hakkıyla indirdiğim ganimetti. Ben kristaller için yere eğildiğimde aynı şeyi bir daha tekrarlayacağımdan korkuldu ki beni yakaladılar. Oysa benim niyetim düşenlere dokunabilmek. Bırakın, bunlar benim diye de bağırıyorum bir yandan. Neyse, gerçekten de onlar benim oldu. Bu olaya dedemden başka üzülen olduğunu hiç sanmam. Anneannem ve dayım bile çocuktur, elinden almayın falan diyorlardı. Bir yandan da gülmemeye çalışıyorlardı. Dedemi asıl üzenin, önceden benim için kenara kendi isteğiyle iki kristal parça koymamak olmasıdır diye düşünürüm her zaman. Salona girişim ikinci bir emre kadar yasaklandı. Bu bayram ziyaretinden yaklaşık bir yıl sonra bu kez babam yok ve biz Ankara'ya dedemlere gidiyoruz. Bu kez evin erkeği olarak yollara düşmüşüm ki uyumak hiç olmaz. Yolda ne kadar kesik çizgi var, nerede, hangi araba sollanır, nerede çay içilir, ne makbuldür biliyor olmam o günlere kadar gider. İlk ziyaretin seneyi devriyesi, antredeyiz. Kadro, babam hariç aynı. Salonun kapısı kapatılmış. Yeni bir avize aldıysa bilmem. Eski avizenin kristallerinden zaten bende var. Dedemin tedirginliğini anlamam mümkün değil bu nedenle. Her neyse, bu kez oturma odasına geçiyoruz. Aile reisi olmam dolayısıyla daha dikkatliyim. Bu odada bir balkon var. Balkona çıkıyorum. Balkonun demirlerine kadar yaklaşan bir ağaç var. Meyveleri bir yetişkinin kol mesafesinde. Ankara armudu. Öldür Allah, yetişebileceğim gibi değil. Dedem olgun ve yaşadıklarından ders çıkaran bir adamdı. İçeriden dayıma seslendiğini duydum. Git birkaç tane kopar da ağaca bir şey atmasın. Bu yaşanmış olay namımın yürüdüğünü göstermiştir ki tüm alçak gönüllülüğüme rağmen duygulanmışımdır. O evde pek çok şeyi ilk kez gördüm. Yani yaşıma uygun. Ev kaloriferliydi. Demir peteklerin üzerlerindeki saksılar kışın kalkıyordu ve ev kaloriferle ısınıyordu. TV'nin de aslında eve alınır bir şey olduğunu ilk bu evde görmüşümdür. Evde pikap yoktu ama iki tane radyo vardı. Pikap olmadığı için canım istediğinde Reyhan'ı dinleyemiyordum ama istediğimde koridorlardan ya da apartmanın bahçesinden bir hışımla gelip geçebiliyordum. Peh. Bir de bizim banyoda olmayan iki şey vardı. Biri küvet, diğeri ise hava gazıyla çalışan şofben. Bu hava gazı lafını duyduğumda, ulan madem öyle, biz neden evimizde bundan istifade etmedik ki diye de düşünmüşümdür. Üstelik adından da belli, bedava olmalıydı. Sonradan dedemin banyo yapışına şahit oldum ki, hava ve gaz bedava bile olsa adam milli servete olan saygısından çok dikkat ediyordu. Günlerden bir gün anneannem, ben ve annem mutfaktayız. Ben mutfak balkonundan bahçeye bakıyorum. Dedemin koridordan sesi geldi. Anneanneme seslendi. Hatice, ben yıkanıyorum. O yaştaki bir adamın eve saygısıyla bile kolay açıklanır bir bilgi verişi değildi bu. Ben yıkanıyorum. Hadi ben yıkansam tamam, yalnız yıkanamıyorum. Ya sabır çekip balkondan bakmaya devam ediyorum. Ninem anneme, kızım, baban seslendiğinde şof beni açar kaparsın dedi. Bu gerçekten yaşanmış bir olaydır. Dedemin sesi tekrar duyulduğunda annem şof beni açtı. 2 dakika sonra, kapa kızım. Neyse, kapadı. 1 dakika sonra, açabilirsin. Tekrar kapa. Böyle 4-5 sefer oldu. Annem babasını benden iyi tanıyor. Ama ben bazı şeyleri yeni öğreniyorum. Adam başını sabunlarken şof beni kapattırıyor. Bunun o esnada yanan hava gazına saygısından olduğunu sonradan öğreniyorum. Sonra başındaki sabunu giderecek kadar bir zaman için açılıyor ve yine kapanıyor. Kristallerin anlam ve önemi gözünüzde çok daha iyi canlanmaya başladı sanırım. Dedemlerin evindeyiz ve yaşam bir şekilde sürüyor. Bazen dayım arkadaşlarıyla dışarı çıkmadığı zamanlarda okul sonrası beni de gezmeye götürürdü. Evin selameti açısından çok önemli olduğunu hissettiğim gezilerin dayıma büyük bir manevi huzur sunduğunu düşünürüm. Gerçi dışarıda harcarsınız deyip dayıma verilen paralar işin maddi mutluluğunun da yabana atılmadığını gösterirdi. Gittiğimiz çocuk bahçesinde kaynamış mısır, dondurma falan alınırdı. Ben bir yandan oyuncaklarla zaman geçirir, bir yandan da dayım bir atlar karıştırıyor mu diye bakardım. Aa, çok efendiydi. Bir yanlışını hiç görmedim. Dayımın olmadığı günler apartmanın diğer sakinlerinden doğma çocuklarla bahçede oynardım. Üst katımızda biri yaşıtım, diğeri onun bir yaş küçüğü iki oğlan otururdu. Babaları polisti. Aralarına karbon kağıdı mı koymuşlardı yaparken ya da benzer duygular mı hakimdi bilmem, çocukların yüzü birbirinin aynıydı. Sakin çocuklardı. Çoğu zaman bahçeye niçin indiklerini bile anlamazdınız. Oyundan anladıkları iyi bir izleyici olmak üzerine kuruluydu. Alt katımızda kuaförün oğlu İbrahim otururdu. Benim gibi sarı saçları vardı. Benden bir yaş büyüktü. Yaşıtım olan bir kız kardeşi vardı. Adı Nilgün. Çok güzeldi. O zamanlarda İbrahim'e İbo denirdi. Büyüyünce şarkıcı oldu mu bilmiyorum. İbo hareketi ve oyunu severdi. Üstelik bahçedeki kayısı ağacına tırmanabiliyordu. Bir gün inişi çıkışına göre çok kısa bir zaman aldı ve çok ağladı. Neyse ki öncesinde kayısıları bize atmıştı. Bir de Barba vardı. Barbaros'un kısaltılmışı olan adını severek söylerdik. Ben onunla tanışmadan önce bu ismi almıştı. Benim olaya bir katkım olmadı. Barba'nın boyu yaşına göre çok uzundu. İncecik, çekik gözlü, sakin, kirpi saçlı bir çocuktu. Rabbim bir bitkiye çocuk ol deyip sokağa salsaymış, bizim Barba olurmuş. Okuldan eve gelişini, evden oyun için çıkışını, oyun sırasındaki tepkilerini, oyun bitişi eve gidişini, neresine takıldığını bugün bile kestiremediğim bir çip yönetmiştir. Babası mühendisti, günahı boynuna o yapmıştır. Barba'nın bir de 10 yaş büyük ablası vardı. Barba 10 yıl yaşasa ne olur diye sorabilecekler için babasının önceden aha bu olur demek için hazırladığı bir şeydi kız.